Ayrım 18, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 211. Afrika, Güney Amerika Zirvesi ve Milletler Arası Ceza Mahkemesi. Bugün hakkında konuşmayı arzu ettiğim konu, Cuma günü Venezuela'nın Margarita Adası'nda Dışişleri Bakanlıkları heyetleri seviyesinde başlayan ve bugün de 26 Eylül 2009 devlet başkanları seviyesinde devam edecek olan 2. Afrika, Güney Amerika ASA Zirvesi olacak. Size tarafından İspanyolca olarak yazılmış ve bugün merkezi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan milliyetçi bir gazetede yayınlanacak olan bir makaleyi yahut bir mektubu özetlemek istiyorum. Orada heyet temsilcilerine de ulaştırılacak olan ve size de İspanyolcasıyla beraber dilerseniz İngilizcesinde göndereceğim bir makale veya bir açık mektup bu. Şöyle. 20 Eylül 2009, Hicri 1430 yılı Ramazan Bayramı mübarek olsun. Afrika ve Amerika'nın devlet başkanları Margarita Adası'nda toplanıyorlar. Bu zirveye katılamayacak bir devlet başkanının bulunması ve katılamayı sebebi kabul edilemez mahiyettedir. Milletler üstü adalet denilen bir mekanizma adına tutuklanma riskidir söz konusu olan. Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin ve yine Libya devriminin lideri Albay Muammer Kaddafi de aynı sebepten ötürü geçmişte Caracas'ta düzenlenen OPEC zirvesine katılamamışlardı. Muhtemelen Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir de aynı sebepten Margarita Adası'ndaki zirveye katılamayacak. Yani Milletler Arası Ceza Mahkemesi'nin kendisini Sudan'ın Darfur eyaletinde insanlığa karşı suç işlediği faraziyesiyle Lahey'de yargılamak üzere aldığı tutuklama kararı yüzünden. Başkanımız Hugo Chavez tarafından Libya'nın başkenti Trablus'ta bu Eylül ayı başında Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'e davet yapılmış ve kendisinin Venezuela'da asla tutuklanmayacağı teminatı ifade edilmiştir. Ancak tabiatıyla bu teminat, Atlantik üzerindeki hava trafiğini kontrol eden NATO ve Amerikan üslerinin muhtelif adalardaki varlığı sebebiyle buraları kapsayamayacaktır. Milletler Arası Ceza Mahkemesi 1998'de oluşturuldu. Venezuela'da kurucu ülkelerden biriydi. Kurulan bu mahkemeye başsavcı olmak üzere adı geçen yine ilk kişi eski Venezuela Dışişleri Bakanı Ramon Escobar Salom olmuştur. Kendisi bir sosyal demokrat olup aynı zamanda Siyonist'ti. Berbat İngilizcesinden dolayı üstlenemedi bu görevi. Onun yerine tayin edilen başsavcıdan sonraki dönemde görevi devralan kişi ise İtalyan asıllı bir İsviçreli olan Carla Del Ponte'dir. Şahsen de tanıdığım ve adalete olan gönülden saygısını müşahede ettiğim bir insandır kendisi. Her neyse, peki bizim Bolivarcı Venezuela niçin kabul etmiştir bu mahkemeyi? Saygıya değer olmayan bence budur. Hadi önceki hükümetler bunu imzaladı diyelim. Peki devrimden sonraki tasdik niçindir? Öyle bir karardır ki o mahkemede alınan, yani bağımsız bir ülkenin devlet başkanını tutuklama kararı en başta o devletin başkanında tecessüm eden milli hükümranlık prensibine aykırıdır tamamen. Bu prensip kadim zamanlardan kök alan bir prensiptir. Açıkçası söz konusu mahkemenin aldığı kararın gereğini yapmak, bir diğer ifadeyle o mahkemenin kararlarını tanıma yönünde attığı imzanın gereğini yapmak, Venezuela için kendi varoluşunu inkar etmekle ve kendi milli hükümranlığının altını oymakla aynı anlama gelecektir. Nitekim Milletler Arası Ceza Mahkemesi, emperyalizm ve siyonizmin uzantısı bir organ olarak teşkilatlandırılmış bir yapıdır. Üstelik ne Amerika Birleşik Devletleri ne İsrail ne de Çin bu mahkemenin kararlarını kendilerini de bağlayıcı kılıcı imzayı atma gereği duymamışken, Darfur'daki güya soykırım hikayesi de neyin nesidir? Kaldı ki çatışmaların en başından beri orada bulunan ve ilk elden bilgi veren sınır tanımayan doktorlar örgütüne bağlı Fransız doktorların raporları, Darfur'da hiç de öyle bir devlet soykırımının gerçekleşmediği, ancak Hartum'daki Sudan hükümetinin sorumlu tutulamayacağı bir nitelikte kabileler arası katliamlar yaşandığı yönünde şahadetleri ihtiva etmektedir. Sudan hükümeti de elbette göz yumamayacağı tüm bu mezalime bir son vermek üzere müdahale etmek zorunda kalmıştır. Zaten tüm bu katliamlara silahlarını kuşanıp müdahale etmek ve adaleti tesis etmek, yabancıların meseleye dahiline izin vermeksizin Sudan halkı ve hükümetinin bir vazifesidir de. Ben kaçırılarak getirildiğim Fransa'da 10 yılı tam bir tecritle geçmiş olmak üzere 15 yıldan fazla süredir cezaevindeyim. Hem de ülkenin, Sudan'ın geleneklerine ve Arap milletlerinin şerefine aykırı bir şekilde Hartum'un şahsıma 15 Ağustos 1994'teki ihaneti sebebiyle. İşte bu yüzden Sudan rejiminin gönüllü avukatı olmakla itham edilemem. Çünkü böyle bir şüphenin şahsım açısından en ufak bir mesnedi yoktur. Ancak yine de devrimci prensipler ve adalete saygı gereği Sudan halkının milli hükümranlık davasıyla tereddütsüz olarak dayanışma içindeyim. Ülkemin sevgili yurttaşlarından talebim, Sudan'ın temsilciler heyetini ve şayet cesaret edip de gelebilirlerse şahıs olarak Ömer El-Beşir'i en sıcak biçimde misafir etmeleridir. Venezuelalı devrimcilerin Milletler Arası Dayanışma Bayrağı'nı en yüksekte dalgalandırdığını ve boyun eğmez Bolivarcı karakterini gösterme borcundayız bugün. Carlos. Size bu açık mektubun İspanyolca ve İngilizce metnini göndereceğim. Dilerseniz Venezuela ve Sudan büyükelçiliklerine de iletebilirsiniz. Bugün itibariyle Başkan Kaddafi Venezuela'ya varmış bulunuyor. Ülke temsilcileri de gelmeye devam ediyor ki bu da çok iyi. Sanıyorum hepsi birlikte 32 temsilciler heyeti olacak. İlgili coğrafyadaki 64 ülke arasından neredeyse yarısı başkanlar seviyesinde orada olacak. 52 Afrika ve 12 Güney Amerika ülkesi arasından yani. Güney Amerika'dan da 10 kadar başkan katılır çünkü Kolombiya ve Peru muhtemelen bulunmayacaktır. Afrika'dan ise 20 kadar başkan gelir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 26 Eylül 2009. Lockerbie'de uçağı Libyalılar mı düşürdü? Hakkında konuşmak istediğim konu Lockerbie hadisesi olacak bugün. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda neredeyse tüm batılı basın yayın organları nasıl olur da 21 Aralık 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde bombalı bir terörist saldırı akabinde düşürülen uçakta ölen 300'e yakın insanın katili olan Libyalı Abdülbasit Ali Muhammed El Megrahi serbest bırakılır diye bir vaveyladır koparttılar. Ve yine nasıl olur da böyle bir cani kendi ülkesinde kahraman gibi karşılanır diye hep birazdan protesto sesleri yükselttiler. En başta şunu söylemek istiyorum ki Libya hükümetinin bu hadiseyle en ufak bir alakası yoktur. Başından sonuna kadar olayın hiçbir yerinde ne Libya ne de Libyalılar mevcuttur. Kuru bir savunma gibi söylemiyorum bunu. Hakikaten böyledir, kesinlikle böyledir. Kaldı ki Albay Kaddafi'nin benimle arası olmadığı gibi benim de onunla aram iyi değildir. Çünkü bana karşı dürüst ve dayanışma içine girer tarzda davranmamıştır. Yani tarafgirlik telaşesiyle Libya'nın ve Libyalıların yanında saf tuttuğum düşünülmesin. Yalnızca benim için apaçık hakikat olanı ifade etmeye çalışıyorum. Bu bahiste Libya'nın tarafındayım çünkü Lockerbie bahanesiyle tüm bir Libya halkına haksız ve hukuksuz biçimde saldırılmıştır. İlk olarak olayın faili olarak mahkum edilen Abdülbasit El Megrahi, Libya'nın Trablus havaalanında güvenlik şefi olan, güvenlikten sorumlu olan insandır. Benim de Libya'ya her gelişimde yahut oradan her ayrılışımda defalarca gördüğüm gibi Libya'ya yolu düşen herkes de diplomatından resmi heyetlere kadar kim varsa hepsi onu tanımıştır. Güvenlik organizasyonunu yapan kişidir çünkü orada. Aynı minvalde Lahey'de El Megrahi ile beraber yargılan El Emin Halife Fihimah'ın da bu hadiseye en küçük bir dahli olmamıştır. Libya Arap Hava Yolları'nın Malta Luka Havaalanı'ndaki istasyon şefi olan bir şahıstır yalnızca. Zaten bir süre sonra aklanarak Libya'ya dönmesine de izin verilmiştir. Peki Abdülbasit El Megrahi niçin Libya'ya dönüşünde bir kahraman gibi karşılanmıştır? Öyle karşılanmıştır çünkü hakikaten bir kahramandır o, gerçek bir kahraman. Şu da sorulabilir, niçin Libya bu hadisede sorumluluğu olduğunu kabul etti o halde? Kabul etti çünkü FBI'ın Libya aleyhinde icat ettiği yani uydurduğu ve baştan başa saçmalıktan ibaret delillerin aslında kendisine düzenlenecek bir Amerikan saldırısının bahanesini teşkil ettiğini fark etmişti. Bunun önünü kesmek için işte Abdülbasit El Megrahi gerçekte hiç işlemediği bir suçtan dolayı Lahey'de yargılanmayı Libya için, ümmetin hayrı için kabul etti. Daha doğrusu Libya devletince kendisine tevdi edilen bu vazife uğruna tüm bir hayatını vakfetti, feda etti. Ümmetin saygı duyması gereken bir insandır bence o. Budur kahraman, budur kahramanlık. Libya'nın bir kabile devleti olması da gölgeleyemez bu fedakarlığın çapını. Biliyorsunuz hayati derecede hasta olduğu için zaten ülkesine geri dönmesine izin verildi. Üstelik bu hastalığı Abdülbasit'in serbest bırakılışının öncelikli sebebi görünse de ikinci bir sebep daha vardır ki İskoç adaleti saldırıda kullanılan bombalarla Libyalıların ilgisi olamayacağına dair yeni deliller elde etmişti. Burada ABD olayı gerçekte kimlerin, hangi ülkelerin tertiplediğini sanki bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Libya'nın veya Libyalıların bir alakasının olmadığını da biliyordu. Saldırının arkasında aslında hangi ülkelerin bulunduğunu da biliyordu. Fakat Amerika'nın gözü onlarla göğüs göğüse gelip savaşmayı kesmedi ve ucundan Libya'ya dolaşarak bir cevap vermeye denediler. Libya da bu kahramanları feda ederek savuşturdu bunu. Maalesef 3 milyar dolarlık muazzam bir tazminat bedeli ödemeyi kabul ederek hem de. Lahey'deki mahkemede Libyalı görevlileri savunan İskoç avukat Eddie McKinney, aynı zamanda benim de avukatımdır ve 2003'te sırf beni görmek için İskoçya'dan kalkıp kaldığım cezaevine gelmiştir. Elinde kalın dosyalar ve çok sayıda belge olduğu halde ziyaretime gelen McKinney'e bu operasyonla ilgili bildiğim ne varsa anlattım. Kendisiyle sabahtan akşama kadar konuştuk. Bilvesiyle Libya müvekkillerine selamımı da gönderdim kendisiyle. Tekrar vurgulamam gerekirse yeminle söylüyorum Libya'nın bu olayla en küçük bir ilgisi yoktur. ABD'de bunu herkesin iyi bilmesine rağmen yine de bu hikayeyi uydurdu ve Libya'nın üzerine yıktı sorumluluğu. Olayın iç yüzünün ve hakiki faillerin açıklanması işine gelmiyordu çünkü. Şu bakımdan gelmiyordu ki düşürülen uçakta CIA'nin Lübnan'da yerleşik olan Orta Doğu İstasyonu'nun yetkilileri vardı ve hepsi öldüler burada. Bu ajanlar bir takım uyuşturucu kaçakçılarını manipüle ediyor, istihbarat ve diğer operasyonlar için bunlarla karanlık ilişkiler içine giriyorlardı. Amerika için izahı mümkün olmayan ve hakiki faillerle açıkça hesaplaşılamayacak nitelikte çetrefil bir meseleydi bu. Üstelik bu saldırıdan bizzat ABD de sorumludur. Şöyle ki kullanmak istedikleri adamlar tarafından kullanılmışlar ve aptallıklarından dolayı tufaya düşürülmüşlerdir. Yalnız bir şey söyleyeyim, Libya akıllıca bir yolu takip edip hadisenin üstüne gidebilirse hem ABD'nin işlediği tüm bu suçlar açığa çıkarılabilecek hem de kurbanların ailelerine ödediği 3 milyar dolar tazminatı faiziyle geri alabilecektir Libya. Amerika'nın işlediği bir suç sadece Libya'ya değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç, bir adalet sahtekarlığı, eşine az rastlanır bir hukuk skandalı ve arsızca tertiplenmiş bir siyasi komplodur. Bu babda söyleyebileceklerim bu şekilde. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme, 29 Ağustos 2009. Cezayir Devlet Başkanı dostum Abdülaziz Bouteflika. Sizden Cezayir ve Cezayir Devlet Başkanı olan dostunuz Bouteflika ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek isterdim. Kendisi geçen hafta laik Cezayirliler İslamcılardan daha iyi Müslümandır şeklinde konuştu. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olabilir? Her şeyden önce söz konusu olan Bouteflika olduğunda tamamen objektif yani tarafsız olamam. Olmaya çalışırım ancak gayret etsem de olamam çünkü Bouteflika can dostumdur benim. Anlıyorum. Peki Cezayir seçimleri için neler söyleyebilirsiniz? Tamam, oraya da geleceğim. Dinleyiniz. Abdülaziz Bouteflika kadim ve candan bir dosttur. Bana karşı daima samimi olmuştur. Ben Cezayir'deyken bir bakandı. Bir hafta boyunca kendisiyle bazen öğle yemeği, bazen de akşam yemeği yerdik beraber. Diğer zamanlarda ise selamıyla beraber bazı hediyeler gönderirdi bana. Çok nazik ve ilgiliydi. Ülkesinden sürgün edildiği dönemde 6 ay boyunca Şam'da bizimle beraber kaldı. Birbirimizin sigarasını içerdik. Hatta ona bir araba bile hediye etmiştik. O iyi bir adamdır. Hakkında anlatılan onca kötü şeye rağmen öyle biri değildir aslında o. Özellikle manevi değerleriyle ilgili söylenenler çok yanlıştır. Nereden biliyorum? Çünkü birlikte yaşadık. Hayatına şahit olduk. İdeolojik olarak aynı fikirde değiliz elbette. O bir milliyetçidir, bense bir komünistim. Ancak iyi ve temiz bir insandır. Darbeden sonra tekrar başa geçti. Biliyorsunuz namussuz generaller birçok insanı, bilhassa Müslüman militanları katletmişti. Tüm bunların sonunda Cezayir'deki sistemi ayakta tutabilecek bir adama ihtiyaç duydular ve Bouteflika karşı karşıya kaldığı bu şartlarda görevi kabul etti, ülkesini de hakikaten ileri götürdü. Bu yüksek rütbeli eşkıyadan, generallerden yavaş yavaş kurtulmayı başardı ve halkın çoğunluğunun oyunu alarak ikinci defa başkan seçildi. Ve şimdi üçüncü kez başkan. Elbette bu ne kadar adildir tartışılabilir ama Bouteflika'nın tarihi bir rol ve meşruiyeti olduğu da unutulmamalıdır. Cezayir İstiklal Savaşı'nın kumandanlarındandır kendisi. Cezayir Kurtuluş Ordusu'nun üstelik Güney Cephesi, Çöl Cephesi kumandanlarındandır ki burası savaşılması en zor cephelerden biriydi. İstiklal kazanıldıktan sonra Ahmet Bin Bella başkanlığında 1962'de kurulan ilk hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı ve en genç bakanıydı kabinenin. Sonra da uzun bir süre 1999'a kadar Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Bana sorarsanız kendi nesli bakımından dünyadaki en iyi Dışişleri Bakanı oydu. Prensipleri olan bir insandı, haklı davaların savunucusuydu. Mesela Filistin davasının çok güçlü bir savunucusuydu. Öyle ki 1974'te Yasir Arafat'ı BM Genel Kongresi'nde konuşmak üzere ABD'ye dahi davet etmişti. Ayrıca İsrail ve Siyonizmin ırkçı bir rejim olarak resmen kınanmasında, yine ırk ayrımcılığı yapan Güney Afrika'nın resmen kınanıp dışlanmasında önemli roller ve öncülük üstlenmiştir. Onun hakkında öncelikle konuşulması gereken hususlar işte bunlardır bence. Yine o, şu anda bile Cezayir'e barışın getirilmesine öncülük yapmakta, dağlardaki Müslüman mücahitler başta olmak üzere herkese barış elini uzatmakta ve geçmişten bugüne yaptığı gibi tüm Cezayir vatandaşlarının kaynaşmasına ön ayak olmaktadır. Bu bakımdan meseleyi Bouteflika'nın şahsından ibaretmişçesine ortaya koymamak lazımdır. Hangi şartlarda ne tür vazifeler icra ettiğine dikkat edilmelidir. Bugün demokrasiye karşı yapılan askeri müdahalelerden dolayı dağa çıkmış ve adalet mücadelesi veren, başkasının baskıcı hükümranlığına isyan bayrağı açıp istikbalini kendisi tayin etmek isteyen Müslüman mücahitleri dağlardan indirip yeniden toplumla bütünleştirme çabalarına öncülük eden işte odur. Bu istikamette daha bir hafta önce dağlardaki Müslümanlara bir çağrı yapan, ve demokratik bir sistem içinde var olmayı kabul ederlerse kendilerini bağırlarına basacaklarını ilan eden de yine bu tefrikadır. Budur vatanseverlik. İyi Müslümanlık da bence bu istikamette olmalıdır. Yeniden seçilmesinden dolayı çok mutluyum ayrıca. Son başkanlık seçimlerinde bu tefrikanın karşısında yine çok sevdiğim bir aday vardı. Louisa Hanun. Muhteşem bir insandır, iyi bir Cezayirlidir. O da haklı davaları savunur. Ama yine de bu tefrikanın seçilmesinden memnunum. Birçok kişi benimle aynı fikirde olmayacaktır belki. Fakat bu tefrikadan sonra onun açtığı bu yolun neticesinde hakikaten demokratik seçimlerin yapılabileceği, yani silahların gölgesi olmaksızın haklarını savunmak için kimsenin silaha sarılmadığı seçimlerin yapılabileceği günler gelecektir. Buna inanıyorum. Unutmayınız ki Cezayir bugün içtimai bir kriz içindedir. Halkın büyük bölümü fakirlik ve işsizlik içindedir. Çok kötü bir durumdadır. Ama aynı zamanda bu tefrika maliyeye hakimdir. Ekonomi kontrol altındadır orada. Şu anki mali sistemi dünyadaki en iyilerinden biridir. Venezuela'dan bile daha iyi durumdadır. Bunu tahayyül edebiliyor musunuz? Tamam, bir yerde fakirlik ve işsizlik varsa orada içtimai bir krizden söz etmek gerekir ve bu tefrikanın görev süresi sona ermeden bunları halletmesi de vazifesidir. Ancak diğer taraftan şayet bir ülkenin ekonomisi bunca fakirlik ve işsizliğe rağmen dünyanın sayılı muntazam ekonomilerinden biri ise orada hasımlarının bu tefrikaya atfettiği derecede yolsuzlukların, soygunların olduğunu söyleyemezsiniz. Bunlara inanmıyorum. İspatı ise işte bu muntazam ekonomik işleyiştir. Bu istikrar bu tefrika sayesindedir. Kendi namıma yeniden seçilmesinden ötürü bu tefrikayı candan tebrik ediyorum. Bu tefrikaya uzun yıllar önce seçildiği bir demde bir mektup yazmıştım. Çünkü daha önce birlikte hapis yattığım bir yoldaşım Cezayir'de cezaevindeydi. Avukatı olarak arkadaşımı Isabel savunuyordu. O dönem kendisiyle evli değildik henüz. İşte benim mektubumdan sonra hem de arkadaşım orada hüküm giyme durumunda kalmasına rağmen serbest bırakıldı yoldaşım. Zaten Cezayir askeri istihbaratının çarpıtılmış suçlamalarından dolayı cezaevindeydi kendisi. Bu tefrikadan şahsen rica ettiğim tek şey de buydu. Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in son Cezayir ziyareti esnasında Başkan Chavez de şöyle demiş bu tefrika. Carlos'u serbest bıraktırmak için bir şey yapılmalı, bir şeyler yapmalıyız. Halbuki ben bir Cezayirli değilim ve kendisinin benim için burada yapabileceği belki hiçbir şey yok. Ancak tavrını görüyorsunuz. Yani biz has dostlarız. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. Ona geçmişte yazdığım bir şey de şuydu tabii. Cezayir'e barış ve demokrasi getirmek gibi tarihi bir sorumluluğunuz var. Bunun gerçekleşeceğine kalpten inanıyorum. Cezayir tamamen demokratik bir ülke olacak, tüm Cezayirliler iş ve hürriyete kavuşacak, her şey bugünkünden çok daha iyi olacaktır. Şu dönem itibariyle Cezayir'i bu hedeflere ulaştıracak yolun bu tefrikadan başkasından geçtiğini düşünmüyorum. Doğru seçim odur, öyle de olmuştur. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 11 Nisan 2009. Cezayir İslamcı Hareketi ve Cezayir'in Geleceği. Kumandan Carlos, Cezayir İslamcı Hareketi'nin yanlışları neler oldu size göre? Meseleyi İslami Selamet Cephesi FIS lideri Abbasi Medeni ve arkadaşları yine diğer İslamcı hareketler çerçevesinde değerlendirebilirsiniz. Ben bu konuda bir uzman değilim ancak olan bitenden anladığım şudur. Cezayir'deki İslamcı hareket özellikle 1988 katliamları sonrasında yükselişe geçti. Ordudaki belli kişilerin provokasyonu akabinde sokaklara çıkan tanklardan masum insanlara ateş açıldı. Cezayir'deki durum bu hadiselerden sonra daha da kötüleşti. Yolsuzluk ve baskı korkunç çaplara vardı. Baskı o raddeye vardı ki hiçbir ayrım gözetilmiyordu. Hani bir ülkede devrimden önce devlet düşmanı olarak nitelendirilen kesimlere karşı devlet güçlerinin tabii bir baskısı olur. Fakat oradaki durum böyle de değildi. Hedef gözetmeyen bir baskı söz konusuydu. İktidarı gasp etmiş bir klik, halkın varını yoğunu çalıp çırpıyor ve masum halk üzerinde acımasız bir terör estiriyordu. Güvenlikten eser kalmamıştı ülkede. Devlet Başkanı Şadli bin Cedid değildi bunların sorumlusu. O milliyetçi bir kişi olup hala da hayattadır. Her neyse bu katliamlar karşısında bir serbest seçim talebi doğdu ve bin Cedid de bunu destekledi. Ancak emekli ve muvazzaf subaylardan oluşan bir generaller zümresi ki çoğu sonradan devrime iştirak etmiş eski Fransız ordusu subayıydı, Cezayir insanının demokratik zaferini tanımayıp müdahale etti. Bu müdahale halkı militanlaştırdı ve silah alıp dağa çıktılar. Yani İslamcı hareketin öncüleri ve arkalarındaki Cezayir halkı orduya karşı silahlı mücadeleye durduk yerde başlamadı. Aksine buna zorlandılar, itildiler. Bu süreçte binlerce insan çöllerde hapsedildi, çok sayıda Müslüman idam edildi, her köşe başında devlet güçlerince infazlar yapıldı, tarifsiz acılar çekildi. Neticede silah sarılan İslamcı hareketin bir lideri Suudi Arabistan'a gitti ki aslında son karar merci onlardı hep. Diğer taraftan Cezayir Ordu İstihbarat Servisi silahlı İslamcı harekete sızdı, hareketin kurucu liderini katletti ve yerine de kendi adamlarını yerleştirdiler. Nitekim bu hareketin İslam adına yaptığı öne sürülen birçok kötü işin aslında ne İslam'la ne de hakiki İslamcı hareketle bir alakası vardı. Öbürleri yaptı, yaptırdı ve Müslümanların, mücahitlerin üzerine atıldı. Diyebileceğim o ki İslamcı hareketin Cezayir İstiklal Savaşı'nı veren toplum kesimlerinin öncülüğü gibi bir vasfı da olmalıdır ve böyle bir İslami devrim er veya geç bu tefrikanın bugün açtığı yolun sonunda hakikat olacaktır inşallah. Bu süreçte Müslümanlar kendilerine yeni bir siyasi yol haritası çizecek ve bu yoldan neticeyi devşireceklerdir eminim. Ne var ki Cezayirli Müslümanların bir dönem peşinden gittiği Abbasi medeni, geçmişinde böyle bir tarihe sahip olsa da 1954 yılında Fransız işgal kuvvetlerince tutuklanmış ve 8 yıl tutsak edilmiştir. Geldiği nokta itibariyle Suudi Arabistan'ın bir memuru gibi davrandı. Evet, şu oldu, bu oldu ve 200 bin Cezayirli bu iç kavgalar neticesinde katledildi. Bu her bakımdan acı bir durumdur. Şu an eski bir Fransız ordusu subayıyken sonradan Cezayir İstiklal Savaşı'na dahil olan bir general, 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen Fransız ordusunun kontrolünü devralmış, ordunun kontrolü Buteflika'nın başkanlığında günden güne daha da azalmış, artık hükümeti eskisi gibi yönlendiremez olmuşlardır. Suudi Arabistan'a manevi bakımdan bağımlı olan, o rejimin ulemasına psikolojik ve maddi bağımlılık belirten Abbasi medeni ve diğer alimlerin tüm bu olan bitenlerde maalesef büyük sorumlulukları vardır. Medeni hiç de kötü bir insan değildir fakat mesuliyeti büyüktür. Bugüne gelinceye kadar yaşanan tecrübeler de İslamcı hareketin bence yanlış çizgisini değiştirmemiştir hala. Ama bunca cesaretin, kahramanlığın, davası uğruna kendini feda ediş hasletinin artık toplum içinde çok daha etkili hale gelme vakti gelmiştir. Silahlı mücadele çizgisinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu tefrikanın uzattığı barış eli sıkılarak şehirlerde siyaseten söz sahibi olmaya bakılması artık daha münasip ve gerçekçi bir yoldur bence. Yani tüm bu kahramanlıklar ve haklılıklar en başta yapılan bir takım yanlışları ve yanlış mücadele çizgisini gidermeye yetmiyor maalesef. Dağlardaki Müslümanların artık şehirlere inip siyasi mücadeleyi yükseltmeleri gerekmektedir bana göre. Böylelikle acılardan, yolsuzluklardan, sefaletten uzak, gelişmiş bir Cezayir'in inşası mümkün olabilecektir. İnanıyorum ki nihayetinde adalet hakim olacaktır. Allah büyüktür. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 11 Nisan 2009. 18. ayrımın sonu sayfa 222.